Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Rockefeller'in petrol şirketi yani Standard Oil of America, Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerine petrol satışında büyük başarılar elde ettiğinde, Avrupa'nın Rothschild ailesi de bu bölgenin pazarına göz dikti. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yıllar önce Londra'da fakir bir adam her gün deniz kıyısına gider ve denizcilerin uzak yolculuklardan getirdiği ufak tefek eşyaları satın alıp şehirde satardı. Özellikle denizcilerin uzak doğu kıyılarından getirdiği deniz kabuklarını arardı. İngiliz kadınları deniz kabukları ile süslenmiş kutuları sever ve satın alırlardı. Hikayemizin fakir adamının Marcus ve Samuel adında iki oğlu vardı. Bu çocuklar büyüdükçe babalarının deniz kabukları, bazen de deve kuşu tüyü, baston ve biber alıp satarak işini nasıl geliştirdiğini gördüler. Babaları bu iş sayesinde yavaş yavaş tanınmış bir Doğu Asya tüccarına dönüştü. Babalarının ölümünden sonra oğulları onun ticaretini daha da büyüttüler ve Shell Deniz Kabuğu adında bir şirket kurdular. Uzak Doğu ile ticarete tamamen tekellerini aldılar ve bir süre sonra üzerinde deniz kabuğu sembolü olan büyük gemilere sahip oldular. Rockefeller'in petrol şirketi yani Standard Oil of America, Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerine petrol satışında büyük başarılar elde ettiğinde, Avrupa'nın Rothschild ailesi de bu bölgenin pazarına göz dikti ve Shell şirketine petrolü Doğu Asya'ya taşımayı da teklif etti. Shell bu teklifi büyük bir heyecanla kabul etti. Petrolü küçük teneke kutular veya variller yerine büyük tankerlerle taşıdılar. Kısa bir süre sonra Rothschild'lerin Asya'daki petrol satış tekeli Shell'e devredildi. İngiltere merkezli Shell şirketi Karadeniz, Akdeniz ve Süveyş kanalı üzerinden petrolü Standard Oil'den daha hızlı bir şekilde Çin'e ulaştırıyordu. Standard Oil'ın gemileri ise petrolü Amerika'nın doğu kıyılarından Pasifik Okyanusu'nu geçerek Çin'e götürmek zorundaydı. Bu durum taşıma maliyetlerini artırıyordu ve Rothschild'lerin petrolünü daha ucuz hale getiriyordu. Ancak Çin halkı hala Standard Oil'un petrolünü tercih ediyordu. Bunun en büyük sebebi ise Standard Oil'un kullandığı küçük teneke kutulardır. Çinliler bu tenekeleri boşalttıktan sonra farklı amaçlarla kullanıyordu. Onlarla evlerinin çatılarını kapalıyor, tavuk kümesleri için kafes yapıyor veya yiyeceklerini saklıyorlardı. Bunu gören Shell şirketi hızla harekete geçti ve petrolü büyük tankerlerle göndermek yerine kırmızı renkli teneke kutular içinde Çin'e ulaştırmaya başladı. Bu durum Standard Oil için yeniden tehlike çanlarını çaldı. Standard Oil'un yeni bir çözüm bulması gerekiyordu. Bu kez Süveyş kanalının güvenliğini bahane etmeye başladılar. ...1891 yazında Londra'da iki inatçı avukat petrol tankerlerinin Süveyş kanalından geçişine karşı uyarılarda bulundu. Bu avukatlar müvekkillerinin adını açıklamadan ciddi bir mücadele başlattılar ve her türlü petrol tankerinin Süveyş kanalından geçişini engellemeye çalıştılar. Gerçekleri de kanalın güvenliğiydi. Ya o bölgenin kavurucu yaz sıcağında petrol yükü alev alırsa ne olurdu? Ya bir kum fırtınası sırasında petrol tankerleri diğer gemilerle çarpışırsa nasıl bir felaket yaşanırdı? Shell şirketi bu iki avukatın Standard Oil of America tarafından işe alındığından emindi. Shell bu tecrübeli avukatlara karşı yalnız değildi. Yanlarında Rothschild'ler de vardı. Aynı Rothschild'ler ki daha önce İngiliz hükümetine destek vererek Süveyş kanalının büyük bir hissesini Mısır'dan satın almasını sağlamış ve kanalın petrolünü de İngiltere'nin eline geçirmişlerdir. İngiliz hükümeti Rothschild'lerin bu büyük desteğine karşılık olarak şu açıklamayı yaptı. Petrol tankerlerinin kanaldan geçişi hiçbir sorun teşkil etmiyor. Bununla da yetinmediler. İngiltere'nin en büyük sigorta şirketi Shell'in gemilerinin güvenli ve risksiz olduğunu onayladı. Bu Standard Oil'un hukuki savaşını kaybettiği anlamına geliyordu. Ancak Standard Oil pes etmeye niyetli değildi. Shell Asya'da daha kısa bir yoldan petrol ulaştırmayı başarmıştı. Fakat Rockefeller'in başka bir planı vardı. Bu kez petrolü Asya'dan çıkarıp doğrudan Asyalılara satacaktı. Rockefeller'in Rothschild'ler ve Shell şirketi dışında bir rakibi daha vardı. Bu rakip Ziegler adında genç bir Hollandalıydı ve Endonezya'daki bir bütün üretim şirketinin yöneticiliğini de yapıyordu. Hollandalılar 17. yüzyılın başlarından itibaren Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmını özellikle Endonezya'yı ele geçirmişlerdir. O dönem Endonezya hala Hollanda'nın bir sömürgesiydi. Bir gün Ziegler yerel danışmanlarından biriyle birlikte fabrikasının yakınlarındaki ormanda yürüyüş yaparken hava aniden fırtınalı hale gelmişti. Hızla bir tütün deposuna sığındılar. Birkaç dakika sonra danışmanı bir meşale yaktı ve çıkan güçlü ışık Ziegler'in dikkatini çekti. Ziegler meşalenin hangi ağaçtan yapıldığını sordu. Ancak danışmanı ışığın ağaçtan değil adada doğal olarak akan siyah bir maddeden kaynaklandığını söyledi. Ertesi gün Ziegler danışmanından kendisini bu kaynağa götürmesini istedi. Petrol kokusuna benzer bir koku geliyordu. Ziegler bu siyah sıvıdan bir miktar aldı ve laboratuvara gönderdi. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Bu sıvının %62'si gaz yağıydı. Büyük bir umutla harekete geçti ve 5 yıl içinde ilk petrol kuyusuna ulaştı. Endonezya'daki sömürge valisinden bir kredi aldı ve Hollanda kralı ona şirketinin adına Royal Kraliyet ünvanını ekleme izni verdi. Böylece 1890 yılında Royal Dutch şirketi kuruldu. Ancak kısa bir süre sonra Ziegler hayatını kaybetti ve yerine Kessler adında bir adam geçti. Kessler Ziegler'den çok daha kararlı ve sertti. Sadece 2 yıl içinde şirketin üretimini 6 kat artırdı ve Güneydoğu Asya'daki petrol pazarının neredeyse tamamını ele geçirdi. Kessler Amerikan Standard Oil şirketinin sahiplerinin onların başarısından haberdar olmasından ve onları saf dışı bırakmak için Güney Asya pazarlarına ucuz petrol sürmesinden korkuyordu. Standard Oil'un eski hilesi dünyadaki bir noktada petrolü ucuzlatıp rakibini çökertmek ve başka bir noktada petrolü pahalı satarak zararını telafi etmekti. Kessler iş arkadaşlarını şirketin üretim miktarı ve karının dışarı sızmaması konusunda uyarıyordu. O vurgulayarak diyordu ki biz görünmemeliyiz. Ancak Kessler ve şirketi Standard Oil'un casuslarının gözünden kaçmadı. Hem Rockefeller hem de Rothschild'ler Royal Dutch'u ele geçirmek istiyordu. Satın almak veya birleşmek fark etmiyordu. Standard Oil'un temsilcileri yeni Royal Dutch şirketinin faaliyetlerini yakından izliyordu ve kısa süre sonra Shell'in de aynı niyetle Royal Dutch ile görüşmelere başladığını fark ettiler. Eğer bu iki şirket birleşirse Standard Oil'un karşısına çok güçlü bir rakip çıkardı. Amerikalılar daha cazip vaatlerde bulundular. Ancak Royal Dutch'un Hollandalı yöneticileri bu cazip sözlerin bir tuzak olduğundan ve şirketlerinin Standard Oil tarafından yutulmak istendiğinden emindiler. Aynı zamanda Amerikalılar onlarla birleşmesinin güzel bir resmini sunarken Güneydoğu Asya'da yeni petrol kaynakları da arıyorlardı. Shell'in teklifleri de bir sonuca varmadı. Üç taraf da gelecekteki yarışmaları bekleyerek yeni koşulları ortaya koymayı planlıyordu. Thank you. Standard Oil Asya'da hem Shell'in hem de Royal Dutch'un hareketlerini yakından takip etmek zorundaydı. Casusları Batılıların sıkça gittiği yerlerde yeni gelen Avrupalıları gözlemliyordu. Sonbahar 1896'da Standard Oil casuslarından biri Singapur'dan Amerika'daki merkeze bir rapor gönderdi. Shell'in başkanının yeğeni olduğu söylenen bir kişi Londra'dan Singapur'a geldi ve hızla Brunei'ye doğru yola çıktı. Bu kişi Shell'in Singapur ve Güney Çin'deki petrol depolarını inşa eden kişidir. Brunei'ye gitmesinin özel bir amacı olduğu kesin. Söylenenlere göre Shell burada petrol arama imtiyazı elde etmiş. Casusun tahmini doğruydu. Shell'in temsilcisi Brunei'nin ormanlarında işçiler ve mühendislerle petrol aramaya koyulmuştu. Shell bu döneme kadar Asya'da yalnızca Rothschild'lerin petrolünü satıyordu. Ancak bu imtiyazın süresi dolmak üzereydi ve artık Shell'in kendi petrol kuyularına sahip olması gerekiyordu. Sahip olduğu bu kaynaklar Rothschild'leri Shell ile ticaret yapmaya devam etmeye zorlayacaktı. Shell'in çabaları karşılıksız kalmadı ve Brunei'deki ilk petrol kuyusu 1897 yılında petrol verdi. Artık Shell hem Rothschild'lerle hem de Royal Dutch ile ticaret yapabilirdi. 10 yıl süren süreç sonunda yeni bir şirket doğdu. Royal Dutch Shell. Bu şirketin %60 hissesi Royal Dutch'a, %40'ı ise Shell'e aitti. Artık bu iki Avrupalı şirket birlikte Amerikan devi Standard Oil ile mücadele edebilirdi. Standard Oil bu güçlü rakibi henüz yolun başındayken dize getirmek istiyordu. Ancak Royal Dutch Shell'in başkanı da Rockefeller'in oyunlarına karşı zekice planlar yapmıştı. Royal Dutch Shell petrolünü Asya yerine Amerika'da satmayı planlıyordu. Böylece Amerika'nın içinde Amerikalılara karşı fiyat savaşını başlatacaktı. Royal Dutch Shell'in Amerika'daki temsilcileri birkaç küçük petrol şirketi satın aldı ve bu şirketler Royal Dutch Shell adına Amerika'da petrol alıp satmaya başladı. Büyük petrol devleri arasındaki rekabet günden güne daha karmaşık hale geliyordu. Dört yıl sonra Brunei'de ilk petrol kuyusundan keşfinden sonra Güney İran'daki bir şehir yakınlarında antik eserler arayan bir Fransız arkeolog bir makalede İran'da da petrol bulunduğunu yazdı. İngiltere'de yaşayan Avusturyalı bir yatırımcı bu haberi duyunca İran'a iki deneyimli jeolog gönderdi. Bu zengin adamın adı William Knox Darcy idi. Jeologlar Darcy'yi İran toprağının altında bir petrol denizi olduğuna ikna ettiler. Darcy hızla bir temsilcisini İran'a gönderdi ve petrol keşfi ve çıkarımı için imtiyaz almak amacı ile Muzaffereddin Şah Gacar ile görüşmeler yapmasını istedi. Şah, Ruslardan korktuğu için İngilizlerin talebini reddetti. O yıllarda Rusya ve İngiltere İran'da büyük bir rekabet içindeydi ve Şah, Rusların rakiplerinin böyle bir imtiyaz elde etmesini asla izin vermeyeceklerini biliyordu. İngiltere Büyükelçiliği Darcy'nin temsilcisinden sabırlı olmasını istedi. Çünkü İran sarayında her düğüm ve her kapalı kapı rüşvet ile açılabilirdi. İngiltere Büyükelçiliği İran sarayındaki birçok yetkiliyi sadrazamdan şahın nargilesine kadar herkese rüşvet dağıtarak bu bu imtiyazı da elde etti. Bu süreçte en önemli rol Sadrazam'ın oğlu ve aslında anlaşma onun hilesi sayesinde imzalandı. Sadrazam Eminu Sultan İngiltere Büyükelçisi'nden el yazısı ile Osmanlıca Farsça karışımı kırık bir yazı ile bir mektup yazmasını ve sözleşmenin şartlarını bu mektuba eklemesini istedi. Eminu Sultan Rus Büyükelçisi'nin Fars alfabesini okuyamadığını biliyordu, özellikle de el yazısı ile yazıldığında. Rus Büyükelçiliğinde bunu okuyabilen tek kişi Doğu dilleri sekreteriydi, ancak o da birkaç günlüğüne Tahran'ın kuzeyindeki dağlara seyahate çıkmıştı. İngiltere Büyükelçisi'nin mektubu Rus Büyükelçiliğine gönderildi. Birkaç gün boyunca Ruslardan herhangi bir tepki gelmeyince Eminu Sultan Şah'a Rusların anlaşmaya itiraz etmediğini bildirdi. Bunun üzerine Şah hiçbir endişe duymadan ve İran halkının çıkarlarını düşünmeden sözleşmeyi imzaladı ve İran'ın petrol arama ve çıkarma imtiyazını William Knox Darcy'ye devretti. Haber Ruslara ulaştığında Rus Büyükelçisi sert bir şekilde itiraz etti. Ancak sadrazam masum bir tavır ile benim bir suçum yok. İngilizlerin mektubunu size gönderdim. Eğer itiraz etseydiniz Şah asla anlaşmayı imzalamazdı dedi. Bu anlaşmaya göre İran'ın petrol arama ve çıkarma imtiyazı 70 yıl boyunca Darcy'ye verildi. Buna karşılık İngilizler petrol satışından elde edilen net karın %16'sını 20 bin sterlin değerinde hisse senedine ve 20 bin sterlin nakit olarak İran sarayına ödeyecekti. Bu imtiyaz Rusya'nın kontrolündeki 5 kuzey eyaletinde geçerli değildi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından İran ve İngiliz petrol şirketi adı ile yeni bir petrol şirketi kuruldu. Anlaşmadan birkaç yıl sonra İngilizler Huzistan bölgesinde petrol buldu ve şirketin faaliyetlerine başlamasının üzerinden çok geçmeden 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Bu savaş ilk kez tankların ve motorlu araçların kullanıldığı bir savaş oldu. Ayrıca kömürle çalışan gemiler artık petrol yakıtına geçmişti. Daha da önemlisi TNT adlı yeni ve güçlü patlayıcı madde petrolden elde ediliyordu. Standard Oil ve Royal Dutch Shell gibi petrol şirketleri Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin müttefikiydi ve dünyadaki petrolün büyük bir kısmı İngiltere ve müttefiklerinin kontrolündeydi. Buna rağmen İngiliz hükümeti kendi kontrolünde güvenilir bir petrol kaynağına ihtiyaç duyuyordu. Başka ülkelerin ve şirketlerin oyunlarından etkilenmeyecek bir kaynak. İran ve İngiliz petrol şirketi İngiltere için en iyi seçimdi. Savaşın ilk günlerinde İngiltere hükümeti şirketin %51 hissesini de satın alarak ana sahibi oldu. Daha sonra şirketin büyük bir kısmını da çok düşük bir fiyata da kendine sattı. Savaşın sonuna dek İran'daki petrol kuyularından yapılan üretim 11 kat arttı. İngiltere hükümeti İran petrolünü ucuza satın alarak 7 milyon 500 bin lira kar etti. Ancak anlaşmaya göre İran'ın şirketin net karından %16 pay alması gerekiyordu. Şirket İngiltere hükümetine petrolü gerçek değerinden çok daha ucuza sattığı için İran'ın geliri de büyük ölçüde azaldı. İran hükümeti İngiltere'nin şirketin çoğunluk hissesini satın aldığını öğrendiğinde Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliğine bir protesto mektubu gönderdi. Büyükelçilik ise şu cevabı verdi. Bu satın alma yalnızca petrol satışı düzenini sağlamak amacı ile yapılmıştır. İngiltere hükümeti şirketin yönetimine veya ticari ve siyasi ilişkilerine kesinlikle mücadele etmeyecektir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İran topraklarının büyük bir kısmı İngiltere ve Rusya tarafından işgal edilmişti ve İran hükümeti topraklarını işgal eden bir ülkeden hakkını talep edecek güce sahip değildi. Birinci Dünya Savaşı İngiltere ve müttefiklerinin zaferiyle sona erdi. Fransa Dışişleri Bakanı savaşın ardından şu sözleri söyledi. Biz petrolün üzerinde yüzerek zafere ulaştık. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İslam'ın en temel inanç ilkesi olan tevhidden ve Allah'ı tanımaktan söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnsanoğlu açısından her olayın bir sebebi vardır. Buna göre hiçbir hadise veya olgu kendiliğinden ve varlığının kaynağı olan bir sebep olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu inanç genel bir ilke ve kanundur. İmam Sadık aleyhisselam, İlliyet kanunu ve her sonucun bir sebebi olduğu ilkesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın sünneti her şeyi sebep yolu ile cari etmeye yöneliktir. O zaman her şey için bir sebep belirlemiştir.
Geçen bölümde işaret edildiği üzere İmam Ali aleyhisselam Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın yaratılış izleri ve hikmetinin işaretleri, yarattıkları harikulade mahluklarında aşikardır. Nitekim yarattığı her şey onun varlığının hüccet ve delilidir. Gerçi bu mahluklar görece de sessizdir. Lakin onun pak zatının tedbirlerinden konuşan delilleridir. Buna göre varlık aleminde göze çarpan tüm harikulade denizlerden bir sebebi olmalıdır. Çünkü hiçbir akli selim bunca harikulade motif ve desenlerin usta bir ressam olmaksızın varlık aleminin tablosunda çizilmiş olabileceğini kabul edemez. Burada basit bir örnek vermek istiyoruz. Bir binayı düşünün ki teknik ilkelere göre ve büyük bir kurumun gereksinimleri gözetilerek inşa edilmiştir. Bu binanın varlığı bir tasarımcısı ve yapımcısı olduğu ve yapımcısı bu binayı dakik mühendislik ilkelerine binaen inşa ettiğinin ispatıdır.
Thank you. Gerçekte bu örnekte hiç kimse birilerinin inşaat tekniklerini bilmeksizin ve sırf eğlence amaçlı bir dizi tuğlayı üst üste dizdiğini ve hiçbir ön planı yapmaksızın tesadüfen güzel ve modern bir bina inşa ettiğine inanmaz. Eğer birileri de çıkıp böyle bir iddiada bulunacak olursa başkaları onun ruh sağlığı konusunda kuşkuya düşer. Madem bunca küçük ve basit bir düzeni kör ve hedefsiz bir tesadüf sonucu oluştuğuna ve ardından bir tasarım ve tedbir olmadığına inanmıyoruz, o zaman nasıl daha geniş bir seviyede varlık aleminde söz konusu olan bunca büyük ve şaşırtıcı düzenlerin bir tesadüf sonucu ve hiçbir akıllı ve bilge tasarımcısı ve yapımcısı olmadığına inanabiliriz? Gerçekte varlık alemine hakim olan bunca dakik düzen ve mahlukların arasındaki ilişkiler, tüm bunların güçlü, bilge, tedbirli ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ı tanımanın açık ve kolay yolu yaratılış alemi üzerinde düşünmektir. Gerçekte varlık alemindeki mahluklara bakarak tüm dünyayı tedbir eden ve canlılara hayat veren ve tüm kainat varlığını ondan alan hikmetli bir iradeye ulaşırız. İmam Ali Aleyhisselam'ın vurguladığı üzere gerçi bizim güçlerimiz onun görmekten acizdir. O, var olan bir hakikattir. Buna karşın bazen insanlar göremedikleri veya hissedemedikleri varlıkları inkar edebiliyor. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba eğer bilimsel bir deneyde bir şeyin sebebini bulamıyorsak, varlığını inkar mı etmeliyiz, yoksa henüz onun sebebini bulamadığımızı mı söylemeliyiz?
Akıllı ve ilmi delillerin peşinde olan bir insan görmemek veya hissetmemeyi inkar etmenin temeli yapmaz ve hissiyatı çerçevesinde yer almayan şeyleri reddetmez. Çünkü bu durumda hislerimizin ve tecrübelerimizin çerçevesinde yer almayan ancak bilimsel gerçek olarak benimsenen birçok ilkeyi bilim çemberinden çıkarmamız gerekir. Örneğin elektromanyetik dalgalar veya elektron ve nötron gibi zerrecikler gözle görülmemiştir. Fakat insanlar bunların varlığını deneylerle ve sonuçlarına bakarak anlamıştır. Ve bugün hiç kimse bunları inkar etmemektedir. Gerçeği varlık aleminde görünmeyen birçok mahluk vardır. Fakat çağımızın bilimsel ilerlemeleri bu gözle görülmeyen mahlukların hakkında birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır.
İnsan gözü bazı durumlarda bile bazı maddi gerçekleri göremez. Örneğin insan gözü ancak ışıkla aydınlanan bir cismi görebilir. Işığın dalga boyu ise belli iki dalga boyu arasında olması gerekir. Bu yüzden insan gözü mor ötesi veya kızıl ötesi dalgaları göremez. Oysa bu ışıklar alemde vardır ve birçok tesiri ve hatta faaliyetleri söz konusudur. Ve sürekli vücudumuza basınç uygular. Fakat bu basınç vücudumuzun iç basıncı ile dengelendiğinden onu ne hissedebiliriz ne de ondan rahatsızlık duyarız. Bunlar bizim hislerimizin idrak edemediği ancak var olan bilimsel kesim gerçekleşir. O zaman eğer insan sahip olduğu hisler ve araçlarla bir şeyin varlığını hissedemiyorsa, İmkansız olduğuna dair kesin akli delil bulana dek onu inkar edemez.
Günlerden bir gün maddi düşünceleri ve görüşü benimseyen Mısır halkından bir adam İmam Sadık aleyhisselam ile görüşür. İmam tartışmanın başında Mısırlı adamdan bazı sorular sorar ve örneğin acaba şimdiye kadar yerin dibine gittin mi diye sorar. Adam hayır der. İmam şöyle buyurur, acaba yerin dibinin ne olduğunu bilir misin diye sorar. Adam şöyle der, ben bilmiyorum ama zannedersem yerin dibinde hiçbir şey yoktur. İmam Sadık aleyhisselam devam eder, acaba göklere çıktın mı? Adam hayır diye cevap verir. İmam sorar, peki göklerden neler olduğunu bilir misin? Mısırlı adam yine bilmediğini ancak orada da hiçbir şey olmadığını düşündüğünü söyler.
İmam Sadık aleyhisselam Mısırlı adamın cevaplarından hareketle şöyle buyurur. Hayret bir şey, sen ne doğuya gitmişsin, ne batıya, ne yerin dibine seyahat etmişsin, ne de göklere, o zaman nasıl oralarda var olan şeyleri inkar edebilirsin? Acaba hiçbir akıllı insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Şimdi şunu bil ki, biz asla Allah konusunda kuşku duymayız. Yoksa sen güneşi, ayı, geceyi, gündüzü görmüyor musun ki kendi yörüngelerinde dönüyor ve bu yörüngenin dışına asla çıkmıyor. Eğer onda kendilerinde gidip dönmeyecek güçleri varsa neden gitmiyor? Allah'a andolsun ki onlar hareketlerinde kendilerinden hiçbir iradeleri yoktur. Ve onları yörüngelerinde döndüren ve onlara hükmeden ve büyüklük ve azamet ona mahsus olan yüce Allah'tır.
Canlı mahluklar bu dünyanın harikulade mahluklarıdır. Ve çeşitli şekillerde, renklerde ve insan, hayvan, bitki ve diğer canlı türleri kalıbında boy gösterir. Gerçekte cansız maddelere hayatı tüm özellikleriyle sunan ve cansız maddeden canlı mahluk yaratan yegane Allah'ın iradesidir. Yaratılışın bu şaşırtıcı ve acayip mahluklarını gören aydın fıtratlı ve hakikati gören insanlar, yüce Allah'ı varlığın tüm tecellilerinde görür. İmam Ali aleyhisselam da buyurduğu üzere, gerçek gözler yüce Allah'ı görmekten acizdir. Fakat akli idrak ve algılamalar insanın sınırlı ve zayıf hislerinin yardımına gelir ve onu yüce Allah ile tanıştırır. Unutmamak gerekir ki bizler madde çerçevesinde tutsağız ve Allah'ın varlığını şu basit hislerimizle idrak edemeyiz. Bu yüzden hissi ilimlerde tanıma ve araştırmanın yolu denemek olduğu gibi metafizik ve maddi olmayan durumlarla ilgili hakikatleri idrak etmenin aracı da düşünmektir. Bu yüzden aklın rehberliği olmadan yaratılış aleminin hakikatlerini asla keşfedemeyiz.
Bir gün adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sordu. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam Ali aleyhisselam ise şöyle karşılık verir. Ben asla görmedim, Allah'a tapmam. Adam tekrar sordu. Onu nasıl gördün? Bana anlat. İmam şöyle buyurdu. Hiç kimse onu bildiğimiz gözle görmemiştir. Fakat Kalpler iman hakikatiyle onu görmüştür. Aslında İmam Ali Aleyhisselam da bu beyanla bize düşünme yolunu gösteriyor ve insanları bu yoldan Yüce Allah'ı tanımalarını tavsiye ediyor. Peygamberlerin insanları tapmaya davet ettiği Allah insanın göreceği hisleriyle ne görülebilir ne de hissedilebilir. Fakat onun varlık aleminin her yerlerine yansıyan iradesi, ilmi ve gücü ve doğadaki tüm nesneler onun güçlü zatının varlığını ispat eder.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur:
Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere Paris İklim Anlaşması küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir anlaşma olarak su sorununun iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olduğu hakkında uyarıda bulunuyor. Geçen programlarda su sorunu ile ilgili olarak dünyadaki endişeler hakkında bazı konulara değindik. Fakat gelecek birkaç bölümde insanın bu sorunun üstesinden gelmesi için hala bazı umutların olduğuna değineceğiz. Zira su sorunu ile mücadele ve yeni su kaynaklarına ulaşma konusunda hala bazı çözüm yolları vardır. Büyük ölçekte deniz suyunu tuzdan arındırmak veya tatlı su üretmek, okyanus sularını özel arıtma tesislerine taşıyarak kullanıma hazırlayan metottur.
Amerika Jeoloji Kurumu'nun raporuna göre 2002-2015 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinde yaklaşık 12.500 tuzdan arındırma tesisi günlük 14 milyon metreküp tatlı su üretmiştir. Bu miktar aslında dünyada kullanılan tatlı suyun %1'inden daha azdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Cezayir tuzdan arındırma tesislerine en çok ihtiyaç duyan ülkelerdir. Buna karşı gelişmiş ülkeler arasında Amerika en fazla tuzdan arındırma tesisleri kullanan ülkedir ve en çok arıtma tesisi de Kaliforniya ve Florida'nın bir bölümünde kullanılıyor. Peki Araştırma Merkezi tarafından yapılan pazarlama incelemelerine göre 2010 yılında tuzdan arındırma sektörüne yapılan yatırım 8 milyar dolar iken 2016 yılında 6,16 milyar dolara yükselmiştir. Bu bağlamda yapılan güçlü tahminler ise Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın bir gelecekte deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinin en büyük kullanıcı ülkeler ve hatta kutbuna dönüşeceğini gösteriyor.
Fakat tuzdan arındırma tesislerinin en büyük ve en önemli sorunlarından biri fazla enerji tüketmesidir. Bu yüzden masrafları da fazladır ve dolayısıyla kesin olan büyük miktarda sera gazları salınarak iklim değişikliğindeki mevcut sürece hız kazandıracaktır. Bu yüzden birçok uzman ve çevre aktivistleri bu gibi muazzam tesislere ve fabrikalara tepki gösteriyorlar. Fakat bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında güneş sistemiyle çalışan yeni bir tuzdan arındırma tesisini kullanmaya başladı. Bu sistem daha ucuz olmanın yanı sıra çevreye daha az zarar veriyor. Başka bir ifadeyle daha yeşildir. Halihazırda Kaliforniya'da WaterFX startup'ı da güneş enerjisiyle çalışan bir başka tuzdan arındırma sistemi yapmıştır ve bu yöntemde ileriye doğru bir adım sayılıyor. Tuzdan arındırma metotları arasında iyon değişimi, elektrodiyaliz, buhar kompresyonlu damıtma, güneş buharlaştırması, çok etkili damıtma, buhar sıkıştırma prosesi, ters osmoz, çok kademeli ani damıtma yöntemlerine değinebiliriz. Fakat bu arada ters osmoz yöntemi daha çok evler ve iş yerleri için kullanılıyor. Ters osmoz yönteminde elektrik enerjisi ve damıtma sistemlerinde de ısı enerjisi kullanılıyor. Bu arada bazı hibrit enerji santralleri ise her iki yöntemi kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada tuzdan arındırma tesislerinin birçoğu enerji temini yönünde fosil yakıtlar kullanıyor. Fakat fosil enerjisi yerine nükleer enerjinin kullanımı daha iyi olur. Küçük modüler reaktörler bunun için çok idealdir. Zira hiç sera gazı üretmeden hem elektrik ve hem ısı enerjisi üretiyor. Halihazırda dünya çapında çalışmakta olan binlerce tuzdan arındırma tesislerinden sadece 15'i nükleer enerji kullanıyor. Nükleer enerjiyle çalışan deniz kuvvetleri gemileri de deniz suyundan tuzun arındırılması için aynı enerjiyi kullanıyor. Küçük modüler reaktörlerden NuScale, daha küçük elektrik şebekesine ve daha kısıtlı altyapılara sahip mekanlara yeni su ve elektrik kapasiteleri daha küçük ölçeklerde sahip olma imkanı veriyor. Ayrıca ülkelerde ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde bu sistemi kurma olanağı veriyor.
Su sorununun giderilmesindeki bir diğer yöntem ise hava nemi ile su üretimidir. Hava nemi ile su üretimi, havada bulunan nemin soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı haline dönüşülmesiyle elde edilen suyun toplanmasıdır. Genel olarak buzdolapları ile aynı mantıkta çalışan makineler tarafında yapılır. Bir gazın basınç altında ısınması ve daha sonra hacmi genişletilerek soğutulması prensibine dayanır. Soğuyan bir yüzey termodinamik yasaları gereği ısı alır. Eğer bu yüzeyi nem ile karşılaştırırsanız bu durumda havanın neminin ısısını alacaktır. Böylece nem soğuyacak ve sıvılaşacaktır. Bu aşamadan sonra sıvılaşmış suyu bir kapta biriktirdiğinizde havanın nemiyle su üretmiş olursunuz. Bu işlemi günlük yaşantımızda da görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. Klimalar çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde üretirler. Bu yöntemde kullanılan her panel günde 150 ila 750 litre tatlı su üretebilir. Böylece kurulan muazzam paneller veya kafesler tıpkı Namibya'da bulunan karanlık böceği gibi davranır, havadaki rutubet ve nemi yakalıyor. Bu yöntem son 10 yıllarda Latin Amerika'da da And dağlarında kullanıldı ve yağış oranı az olan kentlere su temin etti. Bu yöntem hatta daha kuru bölgelerde, örneğin Şili'de, Atacama çölünde de denendi.
Söz konusu teknoloji son yıllarda daha da gelişti ve Kanadalı bir firma ise söz konusu panelleri dünyanın bazı kuru ve rutubetli bölgelerinde kurmaya çalışıyor. Columbia Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarına göre havadaki rutubetten su toplamak için 2 ila 100 panel kullanılıyor. Fakat bölgenin bulunduğu şartlara göre her panel günlük 150 ila 750 litre tatlı suyu nemli ve sisli dönemlerde depolayarak istihraç edebiliyor. Bu yöntemle toplanan ve elde edilen su ise sağlıklı su ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü WHO standartlarına uygundur. Bu arada yapılan araştırmalar sonucu aynı işlemin güneş enerjisi panelleri tarafından da yapılması sağlandı. Böylece herhangi bir binanın üzerinde kurulabilen standart panelleriyle güneş enerjisi toplamak yerine güneş ışınlarını kullanarak suyu havadan çekebiliyor. Her güneş paneli günde 10 litreye kadar su çekme potansiyeline sahip. Diğer yandan söz konusu sistemlere ilaveten havadan su üretebilen makineler de yapılmıştır. Bu sistemler rutubet ve sis bakımından daha elverişsiz olan bölgelerde kullanılıyor. Bu bağlamda çalışan en büyük firmalardan biri her türlü iklimde çalışabileceğini ispatlamasına rağmen fakat teknolojisini açıklamada çok kapalı çalışıyor ve sistemini kamuoyuna açıklamıyor. Fabrika sorumluları sadece bu yöntemle günlük binlerce galon su üretebildiklerini açıklamakla yetiniyorlar. Onlar büyük makinelerini Haiti ve Suudi Arabistan'da kurmuşlardır. Firmanın temsilcisinin belirttiğine göre bu bölgelerde günlük 600 galon içme suyu üretiliyor.
Bu arada bazı firmalar da tasarlanmış yağmur metodu ile kuraklıkla mücadele edebileceğini savunuyorlar. Söz konusu firmalar iyonlaşma metodu ile 24 kilometre çapında ve doğal yöntemlerle yağış oranını %50 ile %400 arasında artırabileceklerini savunuyorlar. Bu yöntemle kimyasal maddeler veya mevcut bulutlar kullanılmadan üretilen su, tarlaların sulaması veya içme suyu olarak kullanılabilir. Halk arasında suni yağmur olarak bilinen bulut tohumlama metodu ise birçok ülke ve defalarca kullanılan bir yöntemdir. Bulut tohumlama, bulutlardan düşen yağış miktarı veya türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayarak bulut içindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirme ve kasıtlı bir hava durumu değiştirme girişimidir. Buradaki asıl amaç yağış miktarını artırmaktır ama bazen havaalanlarında sisi dağıtmak için de kullanılır.
Bu yöntemde bulut, rutubet, ısı ve diğer meteoroloji ve atmosfer şartları sağlanmış olmalıdır. Fakat düzenli olarak bulut tohumlama metodunun kullanılması yağış oranını %5 ile %25 arasında artırabilir. Tabii ki bulutları tohumlama yönteminde tohumlama faktörleri bulutun ısısına göre değişir. Bu süreçte en önemli madde ise gümüş iyotlarıdır. Gümüş iyotlarının bulutların kalbine serpilmesiyle bulut sıcaklığı -4 derece santigrada kadar düşürülüyor. Serpilme işlemi ise duman jeneratörleri veya uçaklarla gerçekleşiyor. Tüm bu operasyonlar ve çalışmalar büyük ölçeklerde ve birçok bölgede şimdiye kadar gerçekleşmiştir.
Fakat bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunuyor. Örneğin birçok uzman söz konusu yöntemin iklim değişikliklerine sebep olabileceği kanaatindedir. Ayrıca bulutları tohumlama yöntemi yoğun kuraklık dönemlerinde işe yaramıyor. Nevada'da Desert Research Institute'de atmosferik bilim adamı Arlian Hoggins bu bağlamda şöyle diyor. Bulutların az olması nedeniyle bu yöntemle kuru bölgeler için yeteri kadar su üretilemez. Ayrıca bulutların tohumlanması için en yoğun zaman ise yağışlara daha fazla düzeyde ihtiyaç duyulduğu dönemdir. Böylece fazla su kuraklık dönemi için depolanabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte gençlik döneminde kişisel gelişim ve özgüven konusunu incelemek istiyoruz.
Evet, gençlik yaşamın baharıdır. Birçok gelişmenin yaşandığı, değerli ve kader belirleyen bir bahar. Gençlik mevsimi, parlama mevsimi, ibadet ve kendini geliştirme mevsimi, mücadele, cihat ve yapım günleri, öğrenme ve sorumluluk alma, fazilet ve liyakat gösterme mevsimidir. Bu yüzden gençlerden kendi insani erdemlerini ve ahlaki faziletlerini keşfetmek için büyük yetenek ve birikimlerini kullanmaları bekleniyor.
İnsanlık tarihi herhangi bir ülkenin büyümesinin ve gelişmesinin o toprakların gençlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlik, sorumluluk alma, bireysel ve toplumsal sorumlulukları kabul etme aşamasına girme zamanıdır. Bu dönemde kişinin dini ve sosyal görevlerini yerine getirmek için gerekli büyümeyi bulduğu, kendini geliştirmek için gençliğin sunduğu fırsatlardan yararlanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi uygun olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Siz aziz gençler, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk olduğunu ve o sorumluluğun ise kendini geliştirmek olduğunu bilmelisiniz. Bilimsel ve düşünce açısından kendini geliştirmek, fiziksel güç, ahlaki ıslah açısından kendini geliştirmek, dini marifet ve dini davranış açısından kendini geliştirmek, başta gençler olmak üzere herkesin görevi bu salahiyetleri kazanmaktır.
Her gencin kendisine karşı ilk görevi kendini doğru tanımasıdır ve kendini olduğu gibi tanımak ve nasıl bir varlık olduğunu kavramaktır ve hangi nimetlere sahip olduğudur. Zira gencin kendini doğru tanıması ve içinde gizli olan yetenek ve kapasitelerden haberdar olması, ona kendi değerini anlama ve nasıl değerli bir varlık olduğunu anlama bilgisi veriyor. Ayrıca yetenekleri tanımak, gence geleceği için uygun karar almak yolunda doğru plan yapma ortamı hazırlıyor. Ve doğru bir program ile kendi kabiliyetlerini çalıştırması gerektiği ve hayatın çeşitli alanlarında göz kamaştırıcı ilerleme yaşamasını sağlıyor.
Böylece kendini tanımak, ayetlerde ve rivayetlerde vurgulanan en önemli görevlerden biridir. Nitekim Yüce Allah, Maide suresinin 105. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin.
Kendine bakmanın genel bir anlamı vardır ve kendini tanımayı da kapsar. Yani genç hem kendini tanımalı ve hem de kendine bakmalıdır. Zira kendini tanımadan ve önemli anlamadan kendine bakmaya başlamaz. Bu yüzden kendini tanımak, kendini geliştirme ve murakabenin başlangıcıdır.
Kendini tanımak ve öz benliğin gerçeğini kavramak ve gencin sahip olduğu güç ve yeteneği tanımak, onun yaşam tarzı ve yolunun belirlenmesinde temel rol ifa eder. Her genç, kendisinde ne tür bir güç ve kuvvet olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu bilmelidir. Sonra bunları kullanarak dünya ve ahirette istediği kemale ulaşabilir. Fiziksel güç, akıl yürütme ve düşünme gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik, diğer insanlarda nadiren bulunan fakat gençlerin özellikleri arasındadır. Bir genç, kendi varlığının gerçeklerinin tam olarak farkına varırsa, onda bir özgüven ve inanç duygusu oluşur. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmesi için hizmetlerin ve çeşitli faaliyetlerin kaynağı olabileceğine inanır.
Tahran Radyosu.
Bir gencin kendine karşı en önemli görevlerinden biri özgüven ruhuna sahip olması. Birçok erdemleri olduğuna ve hayatın çeşitli alanlarında etkili olabileceğine inanmasıdır. Eğer bir genç sahip oldukları ve toplum içinde neler olduğu konusunda tam bilgi sahibi olursa, özgüvenini kolayca güçlendirebilir ve önemli kişisel ve sosyal işler yapabilir. Kendine inancın önemli etkisi, bağımsızlık ve özgüven için temel oluşturmasıdır. Kendine inanç, gençler için diğer birçok özelliğin temelini oluşturan bir ortamdır. Çünkü kendine güvenen gençin bir planı vardır. Hırslıdır, karar verir, dener ve bir şey yaparsa başarır. Bir genç kendine inanmıyorsa, bu niteliklerden hiçbirine sahip değildir ve hayatını tembel ve işsiz olarak geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam, gençleri teşvik konusunda şöyle buyuruyor: "Ne zaman bir işin zorluğundan korkarsan, diren ki karşında küçük düşsün ve zamanın hadiselerine hile yap ki sana kolay gelsin."
Kendine inanmayan bir gencin hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu nedenle gençlerin önce yeteneklerini, ardından toplumdaki imkanları bilmeleri gerekmektedir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve masum imamların rehberliğinde bireysel ve toplumsal faaliyetlerle uğraşır. Böyle yaparsa maddi manevi hayatta mutlaka başarılı olur. Gençlik aynı zamanda nefsani istekler ve şehvetli arzuların doruk noktasıdır. Doğal arzular, içgüdüsel arzular onlara hakim olursa kişinin dalalet ve karanlık uçurumuna düşmesinden korkulur. Din adamlarına göre kim batini şeref ve insani gevherini tanırsa, bu tanıma onu şehvet ve batıl arzuların şerrinden korur. İçgüdülerin yersiz arzularına galip gelmek, pisliklerden ve günahlardan sakınmak, nefse kuvvet verir, şeref ve gurur kaynağı olur.
Muaviye'nin oğlu Yezid'in çok sevdiği ve adını Muaviye koyduğu bir oğlu vardı. Ömer el-Maksus adında faziletli bir öğretmen onun talim ve terbiyesini üstlendi. Ömer el-Maksus ise mümin ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ı gerçekten seven, Muaviye ve oğlu Yezid'in zalimane davranışlarından yoğun şekilde nefret eden biriydi. Bu değerli hoca Yezid'in oğlunun eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda ona insanlığın ve imanın bütün temellerini öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinin aydın ışınlarıyla tüm benliğini aydınlatmıştı. Muaviye, babası Yezid'i kaybettiğinde 20 yaşındaydı ve halk onu halife olarak seçti ve onunla halife olarak biat etti.
Yezid'in halife olarak geniş toprakları yönetmek bu gencin içgüdülerini tatmin etmesi için en iyi araçtı. Fakat onun bilge ve hikmetli hocası, Yüce Allah'a olan inancı ve Kur'an'ın öğretileri ışığında onu iradeli, özgür ve bağımsız yetiştirmişti. Öyle ki hilafetin büyük makamı tüm ihtişamıyla onu yıkamadı ve onu şehvetin esiri yapamadı. Muaviye ve Yezid çok önemli ve hassas bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldı. Bir karar vermesi ve ikisinden birini seçmesi gerekiyordu. Ve sonunda imanın gücü ve derin dini terbiyesi nefsine galip gelerek hilafetten çekildi. Ve çok açık bir şekilde ve cesurca aldığı kararla her türlü günahla kirlenmiş bu makama sırt çevirdi.
Kendini geliştirme arayışında gençte maneviyatın önemli yönü büyür ve gelişir. Kur'an-ı Kerim tüm insanları kendini geliştirmeye davet etmiştir. Âlâ suresinin 14. ayeti şöyle buyuruyor:
"Kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınandır.
Yine Şems suresinin 9. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'e göre saadet ve felaha ulaşmak ancak tezkiye yapanlarındır ve günaha bulaşanların ise kurtuluş yolu yoktur.
Gençlik kendini geliştirmenin en iyi dönemidir. Her gencin kişisel yeteneklerini ve Kur'an'ın öğretilerini ve masum imamların sihrini kullanarak ahlaki kirlilikten kurtulmak ve takvanın doruklarına ulaşmak için kullanabileceği bir dönemdir. Elbette kendini geliştirmek ve günahtan kaçınmak herkes için arzu edilir. Ancak genç bir insandan daha matluptur. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Tövbe güzeldir ve gençten daha güzel. Gencin ruh güzelliği tövbe ve temiz olmakla daha da artar. Ve o genç Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir.
Gençlik, mükemmelliğe ulaşmak ve dereceleri yükseltmek için Allah'ın bir armağanıdır. Mükemmelliğin doruklarına ulaşan büyük adamların çoğu, gençlik dönemlerini en iyi şekilde kullandılar ve bu süre zarfında yaşamlarında büyük adımlar attılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni de gençlik döneminden en çok yararlananlardan ve diğerlerini de gençliğinden en çok yararlanmaya teşvik edenlerden biridir. İmam Hümeyni gençlere tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu.
Sizler genç olduğunuz süre bir şeyler yapabilirsiniz. Gençlik gücü ve iradeniz olduğu sürece nefsani hevesler, dünyevi arzular ve hayvani istekleri kendinizden uzaklaştırın. Fakat eğer gençlikte kendinizi ıslah etmek ve oluşturmak fikrinde olmazsanız, artık yaşlılıkta iş işten geçmiş olacak. Gençken bir şeyler yapın, yaşlanıp yıpranmanıza izin vermeyin. Gencin kalbi latif ve melekutidir ve fesat motivasyonları onda zayıftır. Lakin yaş ilerledikçe günahın kökleri kalpte daha da güçlenir. Ta ki ondan vazgeçmek mümkün olmaz.
Hicri Kameri 5. asrın edip ve asilzadesi Unsurul Meali Keykavus, Kabusname adlı kitabında oğluna gençlik dönemiyle ilgili ibret verici ve dinlenmeye değer öğütler vererek şöyle diyor. Ey oğlum, ne kadar yapabilirsen aklını izle. Gençlik yapma demiyorum, lakin kendini kontrol eden genç ol. Gençliğinizden gücünüzün yettiğince yararlanın ki yaşlanırsan zaten yapamazsın. Ve her ne kadar genç olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Zira ölüm ne yaşlılığa bakar ve ne de gençliğe. Ey oğlum, uyanık ol ve gençliğinle böbürlenme. İtaat veya günahta her ne halde olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı an ve ondan mağfiret dile ve ölümden de kork.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.